12. ayrım.
Bay Kessler şakacı bir tavırla Billy'nin koluna vurarak "Kesinlikle hayır," dedi. "Kuralların ne olduğunu biliyorsun evlat. Kurallara uymak sana kalmış. Ama okulda nasıl bir öğrenci olacağına sen karar vereceksin. Bunu yapmayı arada bir denesem de ben aslında senin yerine karar veremem." Billy hiçbir şey söylemedi ama birkaç hafta sonra büyük babası Lewis hakkında sorular sormaya başladı. Billy'nin üzerindeki duygusal yoğunlaşmayı kaldırmak, "Ne istersen onu yap, benim umurumda bile değil," tarzı bir yaklaşım benimsemek anlamına gelmiyor. Bay Kessler'ın kişisel tarzı, kötü davranışın sonuçları konusunda oldukça katı kurallar koymak şeklindeydi. Katılık ve yumuşaklık derecesi aileden aileye değişir ve kendi içinde bir sorun değildir. Burada önemli olan, Bay Kessler'ın kuralları duygusal yoğunluk ya da suçlama içine girmeden koyması ve Billy'ye kendisinin babasının kendi sorunlarıyla uğraştığını açıkça belirtmesidir. Anne ile babanın her zaman aynı şeyi düşünmeseler bile birbirlerinin kurallarına karşı çıkmaktansa karşılıklı destek vermeleri çok önemlidir. Çoğumuz kendi mücadelelerimizi Bay Kessler'ın yaptığı gibi ya da Phoenix'teki annemle babamı ziyaret ettikten sonra benim yaptığım gibi çocuklarımıza anlatmayı aklımıza bile getirmeyiz. Oysa döngüsel bir modeli bozmak için en etkili yöntem budur. Birincil endişe ve öfke ve enerjimizi yetersiz yüklenen bireyin üzerinden çekip bu durum hakkında bizim yaşadığımız sorunu anlatmaya başlamamız tüm aile üyelerinin gelişme olasılığını yükseltecektir. Bunun için de senin bir sorunun var yaklaşımından benim bir sorunum var yaklaşımına geçmek gerekiyor. Bay Kessler zamanla babası için yas tutma dönemini atlattıktan ve annesiyle kız kardeşine karşı aşırı yüklenme konumundan vazgeçtikten sonra bunu yapmayı başardı. Ya Bayan Kessler, onun aile soyacına baktığımızda Billy ile ilişkisi hakkında ne gibi tahminlerde bulunabiliyoruz? Yüz karası bir ağabey. Billy, Bayan Kessler'ın iş ve kadınlar konusunda sayısız kötü adımlar atmış olan ağabeyi Les'le kardeşlik açısından aynı konumda. Bu aile üçgeninde Les, dışarıda kalan, yetersiz yüklenen rolünde. Annesi de babası da ona karşı suçlayıcı bir konum almışlar. Bayan Kessler ise ona karşı mesafeli ve ailesine karşı da onarıcı konumunda. Gerilimin düşük olduğu dönemlerde diğer aile üyeleriyle Les ve sorunları hakkında dedikodu yapıyor, gerilim yükseldiğinde ise annesiyle babasına onunla nasıl başa çıkacakları konusunda öneride bulunuyor ve önerileri yerine getirilmediğinde onlara öfkeleniyor. Bayan Kessler'la ağabeyinin bağlantılarının olmaması bu ilişkide huzursuzluğu düşük seviyede tutuyor ama huzursuzluk oğlu Billy ile olan ilişkisine yansıyor. Bunun nedeni biraz da Billy'nin Les'e kardeşlik açısından aynı konumda olması ve hem fiziksel hem de kişilik özellikleriyle annesine onu hatırlatması. Bağlantı kopukluğundan doğan bilinçaltındaki yoğunluk genellikle bir yıl dönümü tarihine kadar yeniden canlanmaz. Söz gelimi Billy'nin Les'in ilk kez başını derde sokmaya başladığı 12 yaşına ya da Bayan Kessler'la bağlantısının koptuğu 23 yaşına gelmesi gibi. Kessler ailesinde Billy ile annesi arasındaki gerilim, Bayan Kessler'ın kocasıyla oğlu arasındaki ilişkiden çekilmesi ve bu cephede suların durulmasından sonra yüzeye çıktı. Hepimiz çocuklarımızı kendimizle ya da diğer aile üyeleriyle bir dereceye dek özdeşleştiririz. Kim olduğumuzu ve bilinçaltımızdaki istek, korku ya da gereksinimlerimizi onlara yansıtırız. Kardeşlerimiz ya da anne babamızla aramızdaki çözülmemiş sorunlar bu yansıtmayı daha da arttırır. Anne ilk ailesiyle ilgili konularda değişim gerçekleştirmezse şu andaki aile üyelerine karşı özellikle yoğun yansıtmalarda bulunabilir. Söz gelimi Billy'yi ağabeyinde gördüğü ya da kendinde görmekten korktuğu yüz karası özelliklerini taşımayan iyi bir çocuk ve ailenin yıldızı olmaya teşvik edebilir. Ya da Les gibi Billy'nin de sorumsuz ve sorunlu bir çocuk olmasından endişelenebilir ve sürekli onun üstüne düşerek bu tür davranışları gerçekten benimsemesine yol açabilir. Billy annesinin onu kendi istediği gibi şekillendirmeye çalıştığını görerek onun bu gereksinimine ya uyum gösterecek ya da direnecektir. Her iki durumda da hem Bayan Kessler hem de Billy kendi kişisel gelişimlerini sürdürmekte başarısız olacaklardır. Kocası gibi Bayan Kester'ın da ailesiyle ilgili olarak yapması gereken ev ödevleri vardı. Bayan Kessler zamanla annesinin ve babasının aileleri hakkında daha çok bilgi topladı ve bu bilgiler kendisi yerine neden Les'in yetersiz yüklendiğini ve yüz karası rolünü üstlendiğini anlamasını sağladı. Kendi çekirdek ailesinde olduğu gibi ilk ailesinde de modelleri gözlemlemeyi öğrendi ve Les ile annesi ve babası arasındaki ilişkiden çekilmeye çalıştı. Bunu yapmak için öneride bulunmadan, taraf tutmadan ya da annesi ve babasıyla Les'in sorunları hakkında konuşmadan her iki tarafla da birebir duygusal bağ kurdu. Bunun için ağabey ile daha yakın bir ilişki kurması gerekiyordu. Zamanla ona kendi yaşamını ve kendi yetersiz yüklenen özelliklerini anlatmaya başladı. En sonunda kocasıyla oğlunun davranışlarına daha az tepki gösterir hale gelebildi. Bu önemli ilişkilerde artık öfke ya da kaygının hakimiyetine girmiyordu. Bay ve Bayan Kessler kendi sorunlarımızı ele almaya başladığımızda çocukların da kendi sorunlarını halletme yeteneğini göstereceklerini öğrenmişlerdi. Kendi aileleriyle ilgili olarak yaptıkları şeyler Billy ile kardeşleri için bankaya yatırılmış para gibiydi. Çünkü çocuklar daha önceki kuşaklardan gelen çözümlenmemiş sorunları taşırlar. Bay Kessler'ın babasını kaybetmiş ve Bayan Kessler'ın da ağabeyine bağlantısını koparmış olmaları gerçeklerinden söz etmek kadın ve öfke konusundan biraz uzak görünebilir. Ancak ilk ailemizden kaynaklanan duygusal sorunlarla, özellikle kayıplar ve kopukluklarla açıkça ve dolaysız olarak başa çıkmaya çalışmazsak şimdiki ilişkilerimizde yoğun ve verimsiz bir öfkeye yenik düşeriz. Üçgenlerin nasıl işlediğini gözlemleyip kavramazsak öfkemiz gelecek için daha verimli ilişkiler kurmamızı sağlayacak bir araç işlevi görmenin yerine geçmişe takılıp kalmamıza yol açar. Üç kişilik ilişki modellerini gözlemek ve değiştirmek hakkında öğrendiğimiz önemli noktaları gözden geçirmek amacıyla daha basit bir aile üçgenini ele alalım. Neden iyi bir Yahudi kızıyla evlenmiyor? Sara, oğlu Jerry'nin 34 yaşına bastığı gün iş yerime geldi. "Oğlum Jerry 3 yıldır Yahudi olmayan bir kadınla flört ediyor," diyordu. "Bu Julie denen kız ona uygun birisi değil ve korkunç sorunları var. Kocamla ikimiz onunla evlenirse oğlumuzun mutsuz olacağını biliyoruz. Ama Jerry bizi dinlemiyor. Sara ve bana Jerry için kaygılandığını söylemişti. Ama onun aynı zamanda çok da öfkeli olduğunu sıradan bir gözlemci bile anlardı. Oğluyla ilişkilerine kronik bir öfke ve gerilim hakimdi. Jerry'nin iki erkek kardeşin küçük olduğunu, hala annesi ve babasıyla birlikte yaşadığını öğrendim. Üniversiteyi yüksek bir dereceyle bitirmiş olmasına rağmen bir işten diğerine geçiyor ve belli bir yön izlememesi ailesini endişelendiriyordu. Demek ki Jerry ailesinde yetersiz yüklenen kişi konumundaydı. Sara'nın öyküsü bize artık son derece tanıdık geliyor. Oğlunun eski modeli sürdürmesinden başka bir sonuç vermemesine rağmen onu değiştirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Buradaki model nedir? Sara'nın anlattıklarına bakılırsa gerilim altındayken önce suçluyor, sonra uzaklaşıyor. Kimi zaman Julie'yi suçluyor, diğer insanlara pek önem vermiyor değil mi? Kimi zaman da Jerry'yi bence olgun bir seçim yapmaktan çok ailene baş kaldırmaya çalışıyorsun diyerek. Jerry kendini ya da Julie'yi korumaya kalkıştığında Sara onu suçluyor ve arkadan uzaklaşıyor. Bütün bunlar olurken Jerry'nin babası kendini hem karısından hem de oğlundan uzaklaştırıyor ve daha sonra Jerry hakkında endişelenmek konusunda karısıyla birleşiyor. Jerry, Julie ve kendi arasındaki üçgende Sara kendini üçgenin dışındaki konumda olduğunu görüyor. Sara oğluna Julie'yi eleştirdiğinde onu kız arkadaşına karşı kendi tarafını tutmaya davet etmiş oluyor. Jerry bu daveti kabul etse annesiyle arasında Julie pahasına daha yakın bir ilişki olacak ve Julie geçici olarak üçgenin dışındaki konuma gelecek. Ama genelde Jerry kız arkadaşını korumaya başlıyor. ve Sara bunun Julie'nin tarafını tutmak anlamına geldiğini düşünüyor. Bu noktada anne ile oğul arasında çatışma yaşanması beklenebilir. Sara oğluna Yahudi olmayan bir kadınla çıkmasını onaylamadığını söylememeli mi? Tabii ki söylemeli. Sara bu gibi konularla ilgi duyduğu ve düşüncelerini Jerry'e rahatça anlatabilmeli. Oğluna bu durumla ilgili sorunun ne olduğunu söyleyebilir. Ama bunu yapmak yerine eleştiriyor, öneride bulunuyor ve suçluyor. Eğer Sara durumdan memnun olsaydı sorun yaşanmayacaktı. Ama memnun değil. Sara'nın anlattığına göre Jerry ile etkileşimleri genellikle çatışma ve veya uzaklaşma ile sonuçlanıyor. Bu model uzun süredir devam ediyor ve Sara kendini hem öfkeli hem de mutsuz hissediyor. Bu ailede statükoyu korumanın yararları nedir? Bu eski model kendi ayrılıklarını ve bağımsızlıklarını tartışmaktan kaçınmak amacıyla bebek konusunda kavga eden Maggie ile annesi örneğinde 4. bölüm olduğu gibi Sara ile oğlunun birbirlerine yakın kalmalarını sağlayacaktır. Bu olumsuz bir yakınlık olsa bile. Anne, oğul ve kız arkadaş arasındaki bu üçgen aile üyeleri arasındaki diğer önemli sorunların gömülü kalmasını sağlayacak ve huzursuzluğu azaltacak. Ancak Jerry ile Julie'yi kendi ilişkilerindeki sorun ve çatışmalarla yüzleşmekten de koruyacak. Sara üçgenden çıkmak için ne yapabilir? Üçgenden çekilmenin temel 3 şartı sakinliği korumak, dışarıda kalmak ve pes etmemektir. Sakin kalmak, gerilim anlarında Sara'nın aşırı hareketlerde bulunmaması ve sakin bir yaklaşım benimsemesi anlamına gelmektedir. Üçgenlerin ardındaki itici güçler huzursuzluk ve yoğunluktur. Dışarıda kalmak, Sara'nın Jerry ile Julie'yi kendi başlarına bırakıp kendi ilişkilerini yönlendirmelerine izin vermesidir. Yani öneride bulunmak, yardım etmek, eleştirmek, suçlamak, onarmak, söylev çekmek, irdelemek ya da taraf tutmak gibi davranışlarda bulunmamalıdır. Pes etmemek, Sara'nın oğluyla duygusal yakınlığını koruması ve bu arada Julie ile de duygusal bağlantı kurması anlamındadır. İşler kızıştığında Sara geçici olarak araya mesafe koyabilir. Ama dışarıda kalmak, bağlantıyı kesmek anlamına gelirse modeller genellikle değişmeden kalırlar. Eski bir dansa yeni adamlar. Sara'nın eski üçgenden çıkmaya karar vermesiyle birlikte şöyle bir diyalog yaşandı. Julie konusunda sana bu kadar zorluk çıkardığım için özür dilemek istiyorum Jerry. Oğlumun Yahudi olmayan bir kadınla evleneceğini düşünmek bana çok sıkıntı yaşattı. Ayrıca durum benim için hala kolay değil. Kimi zaman çok öfkeli tepkiler veriyorum ve sanırım sen de bunun hedefi oluyorsun. Ama duygularımın bana ait bir sorumluluk olduğunu ve anneni mutlu etmenin senin görevin olmadığını artık anlamaya başlıyorum. Senin görevin kendin için en iyi ilişkiyi bulmak. Bunun Julie ile olup olmayacağını ancak sen karar verebilirsin. Senin için karar verecek ya da en iyisinin ne olduğunu bilecek durumda değilim. Julie'ye bir şans olsun vermedim. Jerry annesine başka bir gezegenden gelmiş garip bir varlıkmış gibi bakıyordu. Sara sözlerine devam etti. Kendin için en iyi seçimi benim yardımım olmadan yapabileceğini biliyorum. Biliyor musun, geçen gün bir şey hatırladım. Babamdan önce ailemin onaylamadığı birisiyle çıkıyordum. Yetişkin bir insan olmama ve kendi paramı kazanmama rağmen onlara karşı çıkamadım. Ne yaptım biliyor musun? Evden kimseye görünmeden çıkıp onunla gizlice buluştum. Daha sonra ailem babanı da onaylamayınca onunla kaçıp evlendik. Sara neşeli bir kahkaha attı ve Jerry şaşkınlıktan açık kalmış ağzını kapattı. Annesine merakla bakıyordu. Aralarındaki öfkeli mücadeleyle ilgili olarak annesi ilk kez kendi deneyimlerinden söz etmişti. Yahudi olmayan birisiyle hiç çıktın mı? Jerry bu soruya nasıl bir yanıt alacağını tahmin edemiyordu. Aslında bunu aklıma bile getirmedim. Benim için böyle bir şey herhalde mümkün olamazdı. Böyle bir seçenek yoktu. Sara bir süre düşündükten sonra sözlerine devam etti. Ama o bendim ve bunlar başka bir zamandı. Seninle ikimiz ayrı insanlarız. Sara bu konuşma hakkında harika şeyler hissediyordu. Ama o akşam yatağa girdiğinde biraz gergindi. Kocası Pole sinirlendi ve onunla kavga etti. Bu kavga oğluyla ilişkisinde gerçekleştirdiği değişimin yarattığı gerilimi biraz hafifletmişti. Sarah'ın hissettiği şey eski bir modelde farklı adım atmaya ve diğer bir aile üyesiyle daha ayrı ve olgun bir ilişkiye doğru yol almaya başladığımızda yaşanan huzursuzluktur. Daha önce de görmüş olduğumuz gibi eski modeli yeniden kurma baskıları hem içeriden hem de dışarıdan gelir. 2 hafta sonra Sarah farklı adım atma kararlılığına karşı ciddi sınavlarla karşılaştı. Jerry, Julie ile evlenmekten söz etmeye başladıklarını ima etmişti. Sarah sükunetini korumayı ve tepki vermemeyi başardı. Hep Yahudi bir gelin istemiş olduğu gerçeğini saklamıyordu. Ama Jerry'nin yargısına saygı duyduğunu ve kendisine bir eş seçme işinin kendisine değil Jerry'ye düştüğünü bildiğini belli ediyordu. Jerry bunun ardından bir dizi karşı adım atarak annesine Julie'yi eleştirmeye başladı. Biliyor musun anne, bugün Julie'nin babasının doğum günü ve onu aramasını ya da görmesini sağlayamadım. Jerry giderek artan bir sıklıkla annesini kendisiyle birlikte Julie'yi eleştirmeye kışkırtıyordu. Ama Sarah Zoka'yı yutmamakta kararlıydı. Oğluna şöyle diyordu. Şey, sen Julie'yi benden çok daha iyi tanıyorsun. Bu durum seni rahatsız ediyorsa onunla konuşabilir ve düşüncelerini anlatabilirsin. Ya da sorun ne olursa olsun ikinizin birlikte halledeceğinize eminim. Sarah Julie ile ilişkisini de geliştiriyor ve onda gerçekten sevip saygı duyduğu yönler olduğunu görüyordu. Sarah oğluyla birlikte Julie'yi eleştirseydi eski üçgeni yeniden kurmuş olacaktı. Üçgendeki tek fark Sarah yerine Julie'nin dışarıdaki konumunu üstlenmesi olacaktı. İnsanlar üçgen içindeki konumlarını değiştireceklerdi ama üçgen değişmeden kalacaktı. Huzursuzluk azalacaktı belki ama üçgenin katılımcılarının diğer taraflarla kendi sorunlarını belirleyip tartışma yetenekleri feda edilmiş olacaktı. Üçgenler ikili ilişkilerdeki gizli sorunların yüzeye çıkmasını önlüyorsa kırıldıklarında ne olacak? Sarah'ın kendi üçgeninden çıkmasının sonucu olarak 8 ay sonra ailede yaşanan gelişmeleri kısaca inceleyelim. Jerry ve Julie. Jerry ve Julie ilişkilerinde önemli zorluklar yaşadıklarının farkındaydılar ve Jerry evlenmek istediği kadının Julie olup olmadığı konusundaki ciddi kaygılarını ifade ediyordu. Annesinin Julie'yi eleştirdiği ve kendisinin de onu savunmaya koştuğu eski model, Julie hakkındaki eleştirici duygularını ve başka dinden bir kadınla evlenme konusundaki kendi kararsızlığını gizli tutmuştu. Sarah'ın bu ilişkiden çekilmesinin ve Jerry'ye kendisi için en iyi olan seçimi yapma şansını vermesinin sonucu olarak Jerry ile Julie arasındaki gerçek sorunların yüzeye çıkması tahmin edilebilir bir gelişme. İlişkileri gerçekten sağlam olsaydı bu noktada daha da güçlenebilirdi. Ama görünüşe bakılırsa durum aslında böyle değildi. Sarah ve Jerry. Sarah'ın oğlunun Julie ile ilişkisine karşı daha az tepkili hale gelmesiyle birlikte oğluyla arasındaki ilişki sakinleşti. Üçüncü tarafın üstündeki aşırı yoğunlaşma kaldırıldığında Jerry ile arasındaki ayrılık ve bağımsızlığı tartışma sorunu yüzeye çıktı. Görüşmelerimizden biri sırasında Sarah bana ilk kez olarak şunları söyledi. Julie olsun ya da olmasın, Jerry'nin evden ayrılmakta zorluk çektiğini düşünmeye başlıyorum. Onun gibi yetişkin bir adam neden hala ailesiyle birlikte yaşar? Onun evden ayrılma sorunuyla benim onun gitmesine izin verme sorunum arasında bağlantı olup olmadığını merak ediyorum. Ben kendi annemden aslında yeterince bağımsız değildim. Polly'le evlenmeme itiraz ettiğinde kaçıp evlendik ve anneme aylarca yazmadım. Ona seni seviyorum anne ama Polly de seviyorum ve bu benim hayatım deme cesaretini bulamadım. Bunu demek yerine annemle bağlantılarımı kopardım ve sorunla yüzleşmeyi reddettim. Sarah ve Paul. Paul yakınlıktan biraz daha huzursuzluk duyan, sakin ve içine kapanık bir adamdı. Anne oğul kız arkadaş üçgeni onun işine geliyordu. Çünkü böylece bu yoğun aile geriliminden uzak kalıyor ve karısı evlilik sorunları yerine ebeveynlik sorunları üzerinde yoğunlaşıyordu. Sarah'ın kaygı enerjisini oğlu üzerine yoğunlaştırmaktan vazgeçmesiyle birlikte Polly ikisi evlendiklerinde yaşadıkları uzaklık ve doyumsuzlukla yüz yüze gelerek kendi ilişkilerinde daha çok dikkat göstermek durumunda kaldılar. Sonuçta da Sarah ile Paul oğullarına artık yaşlandıkları ve kendileri için biraz zaman ve rahatlığa ihtiyaç duydukları için onun evden ayrılmasını istediklerini söylediler. Jerry kendine bir ev buldu ama annesiyle babasının ciddi olup olmadıklarını sınamak üzere bir süre daha onlarda kalmaya çalıştı. Ama onların kendisini geri almaya hiç niyetleri olmadığını ve kendisi olmadan da gayet iyi idare ettiklerini görünce enerjisini içindeki ve ilişkilerindeki kendi başarısızlık modelleri üzerinde yoğunlaştırdı. Sorumlu çocuk üzerinde yoğunlaşmak, sorumlu olabilecek bir evlilik ya da ebeveynlerimizle veya onların ebeveynlerine yaşadığımız önemli bir sorunu göz ardı etmek için kullanabileceğimiz mucizevi bir ilaç gibidir. Çocuklar ebeveynlerinin yaşamlarının niteliğini bir radar gibi sezer ve kendi yetersiz yüklenme davranışlarıyla farkına varmadan onlara yardım etmeye çalışırlar. Sorunlu çocuk genellikle ailesindeki bir sorunu çözmek ya da huzursuzluk yaratan konuların açığa çıkmasını önlemek için elinden geleni yapar. Sarah ve Sarah. Sarah'ın Jerry ile Julia üzerinde yoğunlaşması onu kendi yaşam hedeflerini düşünmekten de koruyordu. Eski üçgenden çıktığında birdenbire bazı önemli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Şu andaki öncelikleri nelerdi? Hayatının bu noktasında hangi hedeflere ulaşmayı istiyordu? Sarah kendi benliğiyle yüz yüze gelmişti. Duygusal enerjimizi toplumun bizi teşvik ettiği şekilde erkekler ve çocuklar üzerinde yoğunlaştırarak bu yüzleşmeden kaçınmak ne kadar da kolay değil mi? Birincil duygusal enerjinizi yetersiz yüklenen bir aile üyesine yöneltiyorsanız, o birey ortadan yok olduğunda tüm bu kaygı ve öfke enerjisinin nereye gideceğini hiç düşündünüz mü? Sarah oğlunun hayatına karışmaktan vazgeçtiğinde kendisi için endişelenmeye başladı. Onun gibi Jerry de artık kendisi için endişeleniyordu. Bölüm 9. Yürekli ve cesaretli kişilere düşen görevler. Sakinleş, meditasyon yap, derin nefes al, dilini ısır, içinden ona dek say. Kısa vadede öfkeyle başa çıkabilmemizle ilgili önerilerin sonu gelmez. Kimi uzmanlar size öfkeyi içinizden mümkün olduğunca çabuk atmanızı söyler, bazıları bambaşka tavsiyeler verir. Oysa uzun vadede önemli olan belli bir anda öfkenizle ne yaptığınız değildir. Burada önemli olan öfkenizi, benliğiniz hakkında daha açık bir düşünce sahibi olmak ve eski ilişkileri götürecek yeni yollar bulmak için bir teşvik olarak kullanmanızdır. Öfkemize kaynaklık eden eski modelleri sürdürmemiz halinde öfkelenmenin bize hiçbir şey sağlayamayacağını gördük. Bir ilişkide değişim yaratmak istiyorsanız bu kitabı birkaç kez okumak isteyebilirsiniz. Her kadının öyküsünde önemli dersler var. Bu dersleri kendi yaşantınızla bağdaştırmak size kalıyor. Sözünü ettiğim modeller kadınlar arasında evrenseldir ve bu modelleri hiç kuşkusuz siz de pek çok kez görmüşsünüzdür. Yine de kendi ilişkinizde farklı adımlar atmaya kalkıştığınızda başlangıçta cesaretinizi yitirebilirsiniz. Dansın içine bir kez girildikten sonra modeli gözlemlemek ve kendi rolünüzü değiştirmek kolay olmayacaktır. Bu bölümde öğrendiğiniz bazı şeyleri yeniden gözden geçirmenizi, üçgenler ve döngüsel danslar hakkındaki anlayışımızı geliştirmemizi sağlayacak ve ilişkilerde farklı adımlar atma yeteneğinizi deneyecek birkaç eylem öneriyorum. Bu kitabı okuyan ve yeni sözcük dağarcığınızla görüşlerinizi paylaşan kadınlardan oluşan bir grup kurabilirsiniz. Gözlemlemeyi öğrenmek. Size özgü öfkeyle baş etme tarzınızı gözlemlemeye başlayın. Karen'ın patronunun karşısında yaptığı gibi öfkenizi gözyaşlarına, üzüntüye ve kendinizden kuşkulanmaya mı dönüştürüyorsunuz? Maggie'nin annesiyle ilişkisinde yaptığı gibi sessizce boyun eğme ile verimsiz suçlama arasında mı gidip geliyorsunuz? Hepimizin öfke ve çatışma ile baş etme modellerimiz vardır. Ama bu modeller ilişkiye göre çeşitlilik gösterebilir. Söz gelimi, çekişmeler yüzeye çıktığında annenizle kavga edebilir, babanızdan uzaklaşabilir, patronunuzun karşısında yetersiz yüklenebilir ve erkek arkadaşınızı izleyebilirsiniz. Huzursuzluk ve gerilimin arttığı durumlarda ilişkileri yönlendirme tarzınız üstünde düşünün. Benim modelim şöyledir. Gerilim yükseldiğinde ilk aileme karşı yetersiz yüklenme eğiliminde olurum. Doğum günlerini unuturum, beceriksizleşirim ve sonunda baş ağrısı, ishal, soğuk algınlığı ya da bunların tümünü birden geçiririm. İş yerinde aşırı yüklenirim. Herkese önerilerde bulunurum ve benim yöntemimin en iyi olduğuna inanırım. Kocamdan uzaklaşırım, hem duygusal hem de fiziksel olarak ve çocuklarıma karşı öfkeli, suçlayıcı bir konum alırım. Kendi tarzınızı saptamakta güçlük çekiyorsanız aşağıdaki noktaları kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Takipçiler. Huzursuzluğa ilişkide daha çok birliktelik arayarak tepki verirler. Konuşmaya ve duyguları ifade etmeye büyük değer verir, diğerlerinin de aynı şeyi yapması gerektiğine inanırlar. Kendilerine yakın birisi biraz yalnız kalmak ya da ilişkiden uzaklaşmak istediğinde bunu kişisel bir şey olarak alıp kendilerini reddedilmiş hissederler. Onlar için önemli birisi araya mesafe koyarsa daha çok takip eder ve ardından soğuk bir tutumla içlerine çekilirler. İlişkide kendilerine aşırı bağımlı ya da aşırı talepkar gibi olumsuz etiketler yapıştırabilirler. Karşı tarafı duygularla baş edemeyen ya da yakınlığa tahammül edemeyen birisi olmakla eleştirmek eğilimindedirler. Mesafe koyucular. Gerilim yükseldiğinde duygusal mesafe ya da fiziksel alan isterler. Kendilerine güvenen, özel hayatlarına düşkün kişiler olarak görürler. Yardım istemektense kendi işini kendin yap yolunu seçerler. Savunmasız, zayıf ya da bağımlı yönlerini göstermekte güçlük çekerler. Kendileri için önemli kişiler tarafından duygusal açıdan erişilmez, kendini geriye çekiyor, duygularla baş etmeyi beceremiyor şeklinde damgalanırlar. Kişisel ilişkilerindeki huzursuzlukla işle ilgili projelerini arttırarak baş etmeye çalışırlar. İşler yoğunlaştığında pes etmeyip çözüm bulmaya çalışmaktansa ilişkiyi tamamen koparabilirler. Zorlanmadıklarında ya da izlenmediklerinde daha rahatça açılırlar. Yetersiz yüklenenler. Kendilerini bir türlü örgütleyemedikleri pek çok alan vardır. Gerilim altında daha da yetersiz hale gelir ve böylece diğerlerini işleri devralmaya teşvik ederler. Ailevi ya da işle ilgili durumlarda gerilim arttığında fiziksel ya da duygusal semptomlar yaşama eğilimindedirler. Ailede dedikodu, kaygı ya da ilgi odağı olabilirler. Sabırlı, savunmasız, hasta, sorunlu ya da sorunsuz gibi tanımlamalarla anılırlar. Yakınlarına güçlü ve yeterli yönlerini göstermekte güçlük çekerler. Aşırı yüklenenler. Sadece kendileri için değil, diğerleri için de en iyisinin ne olduğunu bilirler. Gerilim yükseldiğinde hemen müdahale edip tavsiye verir, kurtarır ya da duruma el koyarlar. Dışarıda kalıp başkalarına kendi sorunlarıyla baş etme fırsatı vermekte zorluk çekerler. Diğerleri üzerinde yoğunlaşarak kendi kişisel hedefleri ya da sorunları üzerinde yoğunlaşmaktan kaçınırlar. Kendi savunmasız ve yetersiz yüklenen kısımlarını, özellikle sorun sahibi olarak görülen insanlara anlatmaktan kaçınırlar. Her zaman güvenilebilir ya da hep yanımda gibi tanımlarla anılırlar. Suçlayıcılar. Huzursuzluğa duygusal yoğunluk ya da kavga ile tepki verirler. Çabucak tepelere atar. Değişmek istemeyen bir insanı değiştirmeye çalışmak için çok fazla enerji harcarlar. Gerilimi azaltmakla birlikte eski modelin sürmesine yol açan tekrarlayıcı kavga döngülerine girerler. Birisinin duygu ve eylemlerinden başka birisini sorumlu tutarlar. Değişim yaratmada tek engelin diğerleri olduğunu düşünürler. Gördüğümüz gibi biz kadınlar intikam duygusuyla aşırı yüklendiğimiz ev işleri, çocuk bakımı ve duygu yükünü taşıma gibi işler dışında erkeklere karşı takipçi ya da yetersiz yüklenen kişiler olmaya yönlendiriliriz. Erkekler gerilimli ilişkilerden uzaklaşırlar ve bu tutumları ödüllendirilmese bile mazur görülür. Her iki cins de suçlar ama kadınlar bunu erkeklerden daha fazla yapar ve böylece yapmaları nedensiz değildir. Bu nedenlerin arasında kültürel olarak tanımlanmış benliksizleşme ve altta kalmışlık konumumuza karşı duyduğumuz öfke, ikincillik statümüzün farkına varıp baş kaldırmaya karşı tabular ve bir ilişkiyi yitirme olasılığına karşı duyduğumuz korku ve suçluluk yer almaktadır. Barbara'nın öfke grup çalışmasına katılmasına izin vermeyen kocasına karşı aldığı suçlayıcı ve yetersiz yüklenen konumu, ikinci bölüm, suçlamanın statükoyu hem protesto ettiğini hem de koruduğunu ve etkin bir şekilde tavır almaktan nedenli farklı olduğunu gösteren örneklerden ilkiydi. Kendi tepki modellerimizi düşünürken yukarıdaki sınıflandırmaların hiçbirinin iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olmadığını unutmayın. Bunlar sadece huzursuzlukla baş etmenin farklı yöntemleri. Ama bu sınıflandırmalardan birinde aşırı bir konum benimsemişseniz ya da sizi öfkelendirip tıkayan modeli gözlemlemeyi ya da değiştirmeyi başaramıyorsanız sorunla karşılaşmanız kaçınılmazdır. Diğer insanların kendilerine özgü öfkeyle baş etme ve gerilim altındayken ilişkilerde tartışma tarzlarını gözlemlemeye başlayın. Onların tarzı sizin tarzınızla nasıl bir etkileşim içinde? Söz gelimi, diğer bir aşırı yüklenenle yakın yaşayan ya da çalışan bir aşırı yüklenenseniz, huzursuzluğun düşük olduğu dönemlerde birbirinizin yeterliliğini takdir edebilirsiniz. Ama huzursuzluk yükseldiğinde kontrolün kimde olduğu ve doğru yanıtları kimin bildiği konularında tartışma ve inatlaşmalar yaşanacaktır.